Ayrım 6.
Şövalyemizin hanımlar tarafından anlaşılmayan konuşması ve kılıksızlığı onların daha çok gülmesine, şövalyemizin de daha çok kızmasına yol açıyordu. O sırada hancı çıkmasa öfkesi sınırı aşacaktı. Çok şişman olduğu için çok sakin bir adam olan hancı, bu iğreti kılıklı adamı, birbirleriyle ilgisiz mızrağı, kalkanı, zırhı ve dizgin takımını görünce kızlara katılıp neşesini açığa vurmak üzereydi ki, bütün bu derme çatma malzemenin harekete geçmesinden korkarak kibarca konuşmaya karar verdi ve şöyle dedi. Saygıdeğer şövalye, eğer zat-ı âliniz yatak dışında konaklayacak bir yer, bir hizmet istiyorsa, çünkü bu handa yatak yoktur, her arzunuzu yerine getirebiliriz. Don Quixote, şato sahibinin alçak gönüllülüğünü görünce, hanı şato, hancıyı da şatonun sahibi sanmıştı. Şöyle cevap verdi. Saygıdeğer Castellano, bana ne olsa yeter, çünkü zırhımla süslenirim, savaşarak dinlenirim vesaire. Dipnot, Castellano, hem şato sahibi hem Kastilyalı anlamına gelir. Hancı, şövalyenin kendisini dürüst bir Kastilyalı sandığı için Castellano dediğini düşündü. Dipnot, eski halk inanışına göre eski Kastilyalılar dürüst, Endülüslüler namussuz olurdu. Oysa Endülüslüydü, hem de Sanlúcar sahilinden. Hırsızlıkta Kakus'tan, alaycılıkta okuldan kovulmuş talebeden aşağı kalmazdı. Don Quixote'ye şöyle cevap verdi. Öyleyse zat-ı âlinizin yatağı sert kayalar, uykusu hep nöbet tutmak olmalı. Madem öyle, rahatlıkla inebilirsiniz atınızdan. Bu barakada yalnız bir gece değil, bir yıl boyunca sizi uyutmayacak çok şey bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Bunları söyleyerek Don Quixote'nin üzengilerine yapıştı. Don Quixote, bütün gün ağzına tek lokma koymamış olduğundan büyük bir zorlukla attan indi. Sonra hancıya dönüp atına çok dikkat etmesini, çünkü dünya yüzünde saman yiyenlerin en iyisi olduğunu söyledi. Hancı ata bir baktı, Don Quixote'nin dediği kadar, hatta yarısı kadar bile kıymetli gelmedi ona. Atı ahıra yerleştirdikten sonra konuğunun bir isteği var mı diye bakmaya gitti. Hanımlar artık dost oldukları konuğun zırhını çıkarmaktaydılar. Göğüslüğüyle arkalığını çıkarmışlardı ama boyunluğunu çözemiyor, yeşil şeritlerle bağlanmış iğreti miğferini çıkaramıyorlardı bir türlü. Düğümleri çözmek mümkün olmadığından kesmek gerekiyordu. Ama Don Quixote buna kesinlikle izin vermedi ve bütün gece miğferi başından çıkarmadı. Akla gelebilecek en gülünç ve tuhaf görüntüyü arz ediyordu. Zırhını çıkaran hoppa kadınları, şatonun ileri gelen soylu hanımlarından sandığı için büyük bir nezaketle konuştu. Hiçbir şövalye görmemiştir Don Quixote'nin gördüğü hizmeti hanımlardan. Köyünden geldiğinde çevirdiler soylu hanımlar etrafını, prenseslerse pek sevdi Don Quixote'nin atını. Saygıdeğer hanımefendiler, atımın adı Rosinante, benim adım da La Mançalı Don Quixote'dir. Sizlerin hizmetinde size yararlı kahramanlıklarım, beni size tanıtmadan önce kimliğimi açıklamak istemezdim. Ne var ki Lancelot'un bu eski romansını şu andaki duruma uyarlamak uğruna henüz vakti gelmediği halde adımı sizlere açıklamış oldum. Ancak zamanı gelince siz saygıdeğer hanımlar emredeceksiniz, ben emirlerinizi yerine getireceğim. Gücüm ve cesaretim sizlere hizmet etmeyi ne kadar arzu ettiğimi gösterecektir. Böyle konuşmalar duymaya alışık olmayan kızlar, tek kelime karşılık vermeyip sadece bir şeyler yemek isteyip istemediğini sormakla yetindiler. Ne olsa yerim diye cevap verdi Don Quixote. Doğrusu hakkımda hayırlı olur gibi geliyor bana. Şansına günlerden cumaydı ve koca handa Kastilya'da Abadejo, Endülüs'te Bacayo, bazı yörelerde Curadillo, bazılarında da Truchuela denilen balıktan birkaç tabak dışında hiçbir şey yoktu. Dipnot, Morina türleri. Truchuela'nın Morina anlamına geldiğini bilmeyen Don Quixote, küçük alabalıktan Truça söz edildiğini sanır. Saygıdeğer şövalye, acaba Truchuela yer mi diye sorup, başka verebilecekleri bir balık olmadığını söylediler. Truchuela eğer çoksa doğrudan alabalık verin diye cevap verdi Don Quixote. Çünkü 8 riali tek sikke ya da bozukluk halinde almak benim için fark etmez. Gerçi Truchuela daha lezzetli olabilir. Dananın inekten, oğlağın keçiden lezzetli olduğu gibi. Ama ne olursa olsun çabuk gelsin. Çünkü zırhın ağırlığı, zahmeti mideye hakim olunmadıkça kaldırılmaz. Sofrasını serin olsun diye han kapısının önüne kurdular. Hancı kötü tuzlanmış, daha da kötü pişirilmiş balıktan bir tabak ve zırhı kadar kara, pis bir ekmek getirdi. Yemek yiyişi pek gülünçtü. Çünkü miğferi hala başındaydı. Siperliğini iki eliyle kaldırınca elleriyle ağzına bir şey götüremiyor, yemeğini başkasının vermesi gerekiyordu. Hanımlardan biri bu görevi yerine getiriyordu. Ama bir şey içirmesi mümkün olmuyordu. Hancı bir kamışı delip bir ucunu ağzına soktuktan sonra öteki ucundan şarap dökmeseydi mümkün olmayacaktı da. Siperliğinin kayışlarını koparmamak uğruna bütün bunlara sabırla katlanıyordu. Bu sırada hana bir domuz iyi dişçisi geldi ve gelmesiyle birlikte kamıştan düdüğünü 4-5 kere öttürdü. Bunu duyan Don Quixote, ünlü bir şatoda olduğuna, kendisine müzik eşliğinde yemek sunduklarına, Morina'nın alabalık, ekmeğin buğday ekmeği, fahişelerin hanımefendi, hancının da şatonun sahibi olduğuna iyice kanaat getirdi ve kararlılığının seferinin zahmete değdiğini anladı. Ama canını en çok sıkan şövalye ünvanı alamamış olmasıydı. Çünkü şövalyelik ünvanını kazanmadan meşru olarak hiçbir serüvene atılamayacağı kanısındaydı. 3. Bölüm. Don Quixote'nin ne gülünç bir biçimde şövalyelik ünvanı aldığına dair. Bu düşünceyle kendini yiyip bitiren Don Quixote, hanın birkaç lokmalık yemeğini hızla bitirerek hancıyı çağırdı ve onunla birlikte ahıra kapanıp önünde diz çöktü, konuşmaya başladı. Yiğit şövalye, şerefinize şeref katacak, insanoğlunun yararına katkısı olacak ricamı kabul etmediğiniz sürece bu olduğum yerden kıpırdamayacağım. Konuğunu ayaklarının dibinde diz çökmüş halde gören ve bu sözleri duyan hancı şaşkınlıkla Don Quixote'ye bakıyor, ne yapacağını ne diyeceğini bilemiyor, ayağa kalkması için ısrar ediyordu. Don Quixote katiyen kalkmıyordu, sonunda hancı ricasını kabul ettiğini söylemek zorunda kaldı. Soylu efendim, ben de majestelerinden bunu bekliyordum dedi Don Quixote. Cömertçe kabul ettiğiniz ricam şudur. Yarın bana şövalye ünvanı bağışlayın. Bu gece şatonuzun kilisesinde silahların başında nöbet tutayım. Yarın da dediğim gibi en büyük isteğim yerine gelsin ki gerektiği şekilde dünyanın dört bir yanına serüven aramaya, şövalyeliğe, bir gezgin şövalyeye yakışır şekilde yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeye gideyim. İstidadım bu yöndedir. Daha önce de dediğimiz gibi biraz hınzır olan ve konuğunun aklının pek yerinde olmadığını sezen hancı, bu sözleri duyunca tahmininde yanılmadığını anladı. O gece gülünecek bir şey olsun diye istediğini yapmaya karar verdi ve isteklerinde ricasında çok haklı olduğunu, heybetli görünümünden de belli olduğu üzere onun gibi yiğit bir şövalye için bu arzunun çok tabii olduğunu söyledi. Kendisi de gençlik yıllarını bu şerefli işe adamış, dünyanın çeşitli yerlerinde serüven aramıştı. Malaga balıkhanesini, Riaran adalarını, Sevilla'nın Kompas mahallesini, Segovia'nın meydanını, Valencia'nın zeytinliklerini, Granada'nın surlarını, Sanlúcar kumsalını, Cordoba'nın at meydanını, Toledo'nun meyhanelerini atlamamıştı. Dipnot: serserilerin, hırsızların dolaştığı mahalle ve yerler. Bu ve başka yerlerde yaptığı temrinler sayesinde adımları tüy gibi hafif, elleri becerikliydi. Çok üç kağıt çevirmiş, çok dullara kur yapmış, genç kızları mahvetmiş, gençleri kandırmıştı. Sonunda İspanya'nın neredeyse bütün mahkemelerinde boy göstermişti. Bütün bunlardan sonra şatosuna çekilmişti. Orada hem kendi geliriyle hem başkalarınınkiyle yaşıyor, her cinsten, her yapıda gezgin şövalyeyi, sırf şövalyeliği olan düşkünlüğünden şatosuna topluyor, bu iyiliğine karşılık mallarını onunla paylaşmalarını istiyordu. Ayrıca şatosunda silahların başında nöbet tutabilecek bir kilise olmadığını, çünkü yeniden yaptırmak üzere kiliseyi yıktırmış olduğunu da söyledi. Ancak böyle durumlarda herhangi bir yerde silah nöbeti tutulabileceğini biliyordu. O gece şatonun bir avlusunda nöbet tutabilir, sabah da Tanrı isterse gerekli tören yapılır, şövalye unvanını alırdı. Hem de dünyada benzeri olmayan bir şövalye olurdu. Parası olup olmadığını sorunca Don Quixote hiç parası olmadığını, çünkü okuduğu gezgin şövalye hikayelerinde para taşıyanına rastlamadığını söyledi. Bunun üzerine hancı yanıldığını söyledi. Para ve temiz çamaşır gibi taşınması gerektiği bu kadar açık olan şeyleri yazar belirtmeye gerek görmediği için hikayelerde yazılmasa da taşınmaz sanmamalıydı. Kitapları dolduran bütün o gezgin şövalyelerin başlarına ne geleceğini bilmediklerinden keseleri dolu olurdu. Bundan kesinlikle emin olabilirdi. Aynı şekilde çamaşır da taşırlardı yanlarında, bir de yaralarını sarmak için merhemlerle dolu küçük bir kutu. Çünkü çarpışıp yaralandıkları ıssız kırlarda her zaman onları tedavi edecek biri bulunmazdı. Şövalyenin bilge bir büyücü arkadaşı varsa o başkaydı tabii. Derhal yardıma koşar, bir bulutun üzerinde bir hanım ya da cüceyle bir şişe şifalı su gönderirdi. Şifalı su öyle etkiliydi ki bir damlasını içer içmez şövalyenin bütün yaraları bereleri iyileşiverir, bir iz bile kalmazdı. Ama böyle bir dostları yoksa bütün eski şövalyeler silahtarlarının yanında para, sargı bezi, merhem gibi gerekli şeylerin bulunmasını mutlaka sağlarlardı. Şövalyenin silahtarı yoksa, ki çok ender rastlanan bir durumdu, her şeyini atının terkisine astığı bir heybede kendi taşırdı. İncecik, neredeyse görünmez olan bu heybeler sanki daha önemli bir şeymiş gibi görünürdü. Çünkü böyle bir sebep olmasa gezgin şövalyelerin heybe taşıması pek onaylanan bir şey değildi. İşte bu sebeple nasihat ediyordu ona. Gerçi vaftiz oğluymuşçasına emir bile verebilirdi. Çok yakında öyle sayılacaktı çünkü. Bundan böyle yanında para ve saydığı ihtiyaç maddeleri olmadan yola çıkmamalıydı. Görecekti ki hiç beklemediği bir anda bu önlemler işine yarayacaktı. Don Quixote bu nasihatleri derhal yerine getirmeye söz verdi. Ardından hanın yan tarafında bulunan büyük bir avluda silah nöbeti tutmak üzere emir aldı. Bir kuyunun yanı başındaki tekneye silahlarını, zırhlarını yığdı. Kalkanını kavradı, mızrağını kaptı. Huzurlu bir ifadeyle teknenin önünde volta atmaya başladığında havada tamamen kararmıştı. Hancı, handa ne kadar insan varsa hepsine konuğunun çılgınlığını, silah nöbetini ve beklediği şövalyelik unvanını anlattı. Dinleyenler deliliğin bu tuhaf çeşidine şaşırıp uzaktan bakmaya gittiler. Don Quixote'nin sakin bir tavırla kah volta attığını, kah mızrağına yaslanıp gözlerini silahlara diktiğini, uzun sürede öyle kaldığını gördüler. Artık gece olmuştu ama ayın ışığı öyle parlaktı ki ışığını aldığı güneşle rekabet bile edebilirdi. Öyle ki acemi şövalye ne yapsa herkes tarafından görülebiliyordu. Bu arada handaki katırcılardan birinin aklına hayvanlarına su vermek geldi. Bunun için teknenin içinde bulunan Don Quixote'nin zırhını kaldırmak gerekiyordu. Katırcının geldiğini gören Don Quixote yüksek sesle dedi ki, Ey sen, her kimsen, bugüne kadar kılıç kuşanmış en yiğit şövalyenin silahlarına dokunmak üzere yaklaşma cüretini gösteren korkusuz şövalye. Cesaretinin bedelini canınla ödemek istemiyorsan hareketlerine dikkat et ve silahlara dokunma. Katırcı bu söylenenlere kulak asmayıp, assaydı iyi ederdi, canını korumuş olurdu. Kayışlarından tuttuğu gibi zırhı oldukça uzağa fırlattı. Bunu gören Don Quixote gözlerini havaya kaldırdı ve görünüşe bakılırsa sevgili Dulcinea'sını düşünüp şöyle dedi. Soylu sevgilim, size esir düşmüş göğsümü gereceğim ilk çatışmada yardım edin bana. Bu ilk badirede iyiliğinizi, desteğinizi esirgemeyin benden. Bu ve buna benzer laflar söyleyerek kalkanını bıraktı, mızrağını iki eliyle tutup havaya kaldırdı ve katırcının kafasına öyle kuvvetli indirdi ki katırcı yere serildi. Bir kere daha vursaydı hekime gerek kalmayacaktı. Sonra mızrağıyla kalkanını tekrar eline alıp daha önceki huzurlu tavrıyla volta atmaya koyuldu. Kısa bir süre sonra olanlardan habersiz başka bir katırcı, ilk katırcı hala baygındı, aynı niyetle katırlarına su vermek üzere geldi. Tekneyi boşaltmak için zırhları çıkarmaya yeltendiğinde Don Quixote tek kelime konuşmadan, kimseden yardım istemeden tekrar kalkanını bıraktı. Tekrar mızrağını havaya kaldırdı ve mızrağı parçalamadan ikinci katırcının kafasını dört yerinden yararak paraladı. Bu gürültüye handaki herkes koşup geldi, aralarında hancı da vardı. Bunu gören Don Quixote kalkanını kavradı, kılıcını eline aldı ve dedi ki, "Ey güzel sevgili, zavallı kalbimin gücü ve cesareti, şimdi merhametli gözlerini bahtsız şövalyene çevirmenin zamanıdır. Çünkü kendisi büyük bir serüvene atılıyor." Bu sözler kendisini o kadar cesaretlendirdi ki, dünyanın bütün katırcıları birden saldırsa geriye adım atmazdı. Katırcıların yaralı olduğunu gören arkadaşları, uzaktan Don Quixote'nin üstüne taş yağdırmaya başladılar. Don Quixote elinden geldiğince kalkanıyla korunmaya çalışıyor, zırhını terk etmemek için yalağın başından ayrılmaya cesaret edemiyordu. Hancı bıraksınlar diye bağırıp duruyordu. Ne kadar deli olduğunu söylemişti zaten. Hepsini öldürse de deliliği sayesinde kurtulacaktı. Don Quixote daha da fazla bağırıyor, alçaklar, hainler diye haykırıyordu. Şatonun sahibi de aşağılık, soysuz şövalyenin tekiydi. Gezgin şövalyelere böyle muamele edilmesine izin verdiği için. Kendisi şövalye ünvanını almış olsa hainliğini gösterirdi ona. Ama siz aşağılık bayağı heriflere aldırmıyorum. Gelin vurun, durmayın. İstediğiniz kadar saldırın. Aptallığınızın ve terbiyesizliğinizin karşılığını alacaksınız. Bunları öyle bir cesaretle, pervasızca söylüyordu ki, adamların içine müthiş bir korku saldı. Adamlar hem korkularından hem de hancının ısrarıyla taş atmaktan vazgeçtiler. Don Quixote de yaralıları götürmelerine izin verip, önceki kadar büyük bir sükunet ve huzurla silah nöbetine döndü. Hancı konuğunun şakalarından hoşlanmamıştı. Bu işi kısa kesmeye ve bir an önce başka bir felaket olmadan ona lanet olası şövalye ünvanını bağışlamaya karar verdi. Don Quixote'ye yaklaştı. O aşağılık kimseler kendisinden habersiz böyle küstahça davrandıkları için özür diledi. Bu arsızlığın cezasız kalmayacağını belirtti. Daha önce de söylemiş olduğu gibi şatoda kilise yoktu. Zaten yapılacak tören için kilise gereksizdi. Bildiği kadarıyla tarikat kurallarına göre şövalye ünvanının verilmesi için kılıçla ensesine ve sırtına dokunulması yeterliydi. Bu da kırın ortasında bile yapılabilirdi. Silah başında nöbet tutma görevini yerine getirmişti zaten. Çünkü 2 saatlik bir nöbet yeterliydi. Hatta o 4 saat nöbet tutmuştu. Don Quixote bunların hepsine inandı ve her sözüne boyun eğmeye hazır olduğunu söyledi. Töreni bir an önce bitirmesini istedi. Çünkü bir kez daha saldırıya uğrarsa, şövalye ünvanını da almışsa, şatoda canlı bir tek kişi bırakmayı düşünmüyordu. Bir tek ona olan saygısından onun emrettiği kişilere dokunmayacaktı. Bu uyarıdan ürken şato sahibi derhal katırcılara verdiği arpayla samanı kaydettiği defteri alıp getirdi. Bir delikanlının tuttuğu mum ve daha önce sözü geçen iki hanımın eşliğinde Don Quixote'nin yanına geldi. Ona diz çökmesini söyleyip kitabını açtı, dua okur gibi okumaya başladı. Okurken birden elini kaldırıp ensesine epey hızla vurdu. Sonra Don Quixote'nin kendi kılıcıyla sırtına hafifçe dokundu. Bu arada dua eder gibi mırıldanmaya devam ediyordu. Sonra hanımlardan birine şövalyeye kılıcı takmasını emretti. Kadın büyük bir beceri ve ciddiyetle bu işi yaptı. Törenin her anında gülmekten patlamamak için çok ciddi olmaları gerekiyordu. Ama acemi şövalyenin marifetlerinden gördükleri kadarı gülmelerini tutmalarına yardım ediyordu. Kılıcını takarken genç kadın şu sözleri söyledi. Tanrı zat-ı âliğinizi talihli bir şövalye yapsın, bütün çarpışmalarda talihini açık etsin. Don Quixote kadına adını sordu. Çünkü bileğinin gücüyle kazanacağı şerefin birazını yardımları karşılığı borçlu olduğu kişilere bağışlamak istiyordu. Kız alçak gönüllülükle cevap verdi. Adı La Tolosa'ydı. Toledo'lu bir ayakkabı tamircisinin kızıydı. Sancho Biena'ya meydanındaki dükkanlarda yakın bir yerde oturuyordu. Nerede olursa olsun ona hizmet edecek, onu efendisi kabul edecekti. Don Quixote onun hatırı için iyiliğini esirgemeyip soyluluk sahanı almasını ve bundan böyle kendine Doña Tolosa demesini istedi. Kız da söz verdi. Mahmuzlarını takan diğer kızla da kılıcını takanla aşağı yukarı aynı konuşma geçti. Ona da adını sordu. Kız adının La Molinera olduğunu, Antequeralı dürüst bir değirmencinin kızı olduğunu söyledi. Don Quixote ondan da soyluluk sahanı alıp kendine Doña Molinera demesini rica etti ve hizmetinde olduğunu bir kez daha bildirdi. O güne kadar görülmemiş bu tören alelacele apar topar tamamlandıktan sonra Don Quixote atına binip serüven peşine düşmek için sabırsızlanmaya başladı. Hemen Rosinante'yi eğerleyip üstüne atladı ve hancıyı kucaklayıp kendisine şövalye ünvanı verdiği için öyle garip sözlerle teşekkür etti ki bunları tam olarak aktarmak mümkün olmaz. Hancı bir an önce handan çıkıp gitsin diye daha kısa sözlerle de olsa iltifatta kusur etmedi ve onu konaklama parası istemeden memnuniyetle gönderdi.